Ayrım 22, Kürtçülük 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 246. Bu yardımların Padişah Abdülhamid'in talimatıyla değilse bile bilgisiyle yapılmış olduğu kanısındayım. O zamanki Yıldız Sarayı, Jön Türklere çok çeşitli yollarla para yardımı yaptırıyor, böylece onları gözetim ve denetim altında tutmaya çalışıyor, onlar hakkında içeriden sürekli bilgi alıyordu. Jön Türklerin birçoğu birbirlerinden habersizmiş gibi görünerek Yıldız Sarayı'nın talimatıyla açık ya da kapalı maaşa bağlanmışlardı. Örneğin Abdullah Cevdet Viyana Büyükelçiliğinden, İshak Sükutu Roma Büyükelçiliğinden, Ali Kemal Brüksel Büyükelçiliğinden dış maaş almışlardı. Ahmet Rıza Bey de Stockholm Elçiliğimizden ve daha başka yerlerden para yardımı almıştı. Abdülhamit döneminde Osmanlı elçileri ve elçiden sonra gelen ikinci, üçüncü adamlar, müsteşarlar veya başkatipler belli bazı konularda harciye nezareti devre dışı bırakılarak doğrudan Mabeyn-i Hümayun'a, yani Yıldız Sarayı'na bağlanmışlardı. Bu istibdat sisteminin nasıl işlediğini Londra Büyükelçiliğimiz örneğinde ayrıntılarıyla ve belgeleriyle açıklamıştım. Londra'da hem Büyükelçimiz hem de Büyükelçiliğin ikinci adamı durumundaki şair Abdülhak Hamid ayrı ayrı Yıldız Sarayı ile şifreli yazışma yapıyor, saraydan talimat alıyor ve talimatı yerine getiriyorlardı. Elçinin ve başkatibin ellerindeki şifre anahtarları miftah birbirlerinden farklıydı. Elçi ve başkatip birbirlerinin şifrelerini açamazlardı. Birbirlerine kuşkuyla bakarlar, birbirlerinin sarayla ilişkilerini ve yazışmalarını bilirler fakat yazışmalarının içeriğini bilemezlerdi. Bu yazışmaları yalnız Yıldız Sarayı'nda görevli açabilirdi. Onun elinde de aynı şifre anahtarının bir örneği vardı. Dahası bu şifre anahtarlarının bir örneği Harciye Nezaretine de verilmemişti. Harciye Nazırı elçiliğin sarayla yaptığı yazışmaların içeriğini bilemezdi. Normal bir devlet düzeninde elçilikler Harciye Nezaretine, Dışişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Yazışmalarını nezaretle yaparlar, talimatı nezaretten alırlar, cevaplarını nezarete bildirirler. Nezaret gerekli görürse bu yazışmalardan önemli olanları üst makamlara, sadrazama ve mabeyin başkatibine de arz eder, oralardan da talimat ister. Abdülhamid'in istibdat sisteminde ise bu düzen bozulmuştu. Harciye teşkilatında amir, memur, ast-üst ilişkileri, disiplin, çalışma düzeni ve sicil sistemi alt-üst edilmişti. Askeri ifadeyle emir-komuta zinciri parçalanmıştı. Başkatip, amiri durumundaki elçisini, elçi de zaten sicil amiri durumunda olduğu başkatibini Yıldız Sarayı'na jurnal edebiliyordu. Hatta buna özendiriliyorlardı. Dolayısıyla Yıldız Sarayı elçiliğin çatısı altında olup bitenleri izleyebiliyordu. Elçi hakkında da başkatip hakkında da sarayın elinde birer dosya vardı. Bu dosyalar jurnallerle yıldan yıla kabarırdı. Stockholm'deki Osmanlı elçiliği bu sistemin dışında değildi. Hele Jön Türkler gibi padişah için hassas bir konuda elçi Şerif Paşa'nın Yıldız Sarayı'ndan habersiz olarak iş çevirmesi imkansızdı. Kaldı ki padişahın elçisi Jön Türklerin Avrupa'daki lideri konumundaki zatla Ahmet Rıza Bey ile padişahtan habersiz olarak görüşemez ve ona para yardımı yapamazdı. Gizlice böyle bir işe kalkışsa hemen Yıldız Sarayı'na jurnal edileceğini ve ertesi gün işinden olacağını bilirdi. 33 yaşında elçi yapıldığı için devlet deneyimi az bile olsa Şerif Paşa da bunu bilirdi. Şerif Paşa 10 yıl kadar Stockholm'de elçi olarak kalabildiyse padişahın iradesine hiç ters düşmemiş olması sayesindedir. Şunun da bilinmesinde yarar vardır. Şerif Paşa Yıldız Sarayı'na rağmen değil, tam tersine sarayın onayı ile ittihatçılarla ve özellikle Ahmet Rıza Bey ile ilişki içinde olmuş, ona aydan aya bir miktar yardım ederek Jön Türkler hakkında bilgi toplamış ve bu bilgileri sürekli olarak Yıldız Sarayı'na iletmiştir. Şerif Paşa, Cemiyeti Fesadiye dediği Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yurt dışındaki çalışmalarını elindeki özel şifre miftahı ile yaklaşık 10 yıl boyunca Yıldız Sarayı'na jurnal etmiş olan bir elçidir. Örneğin 23 Şubat 1899 tarihli jurnalde Genç Türkler Cemiyeti Fesadiyetince şiddetli bir hareket icrası hususunun katiyen kararlaştırılmış olduğunu Yıldız Sarayı'na ihbar etmiştir. Şerif Paşa, Stockholm'den gönderdiği 18 Haziran 1899 tarihli jurnalde de Mısır ülemasının vekaletini alan Tunalı Hilmi'nin faaliyetleri konusunda saraya bilgi vermiştir. Şükrü Haniyeoğlu, bir siyasal örgüt olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 1889-1902 İletişim Yayını 2. Baskı İstanbul 1989 sayfa 313 ve Suat Parlar Türkler ve Kürtler Bağdat Yayınları İstanbul 2005 sayfa 523. Bu arada Elçi Şerif Paşa bir de hata işlemiştir. Bir gün Ahmet Rıza Bey'i resmi konutunda misafir etmiştir. Aktif görevdeki bir elçinin oturduğu konut veya ikametgah, kiralık bile olsa devletin evi sayılır. Elçinin şahsi mülkü değildir. Devletin rejimini yıkmaya, devletin başındaki padişahı devirmeye çalışan bir ihtilalcinin devlet konutunda ağırlanması çok göze batan ciddi bir hataydı. Elçimizi biraz sıkıntıya sokmuştur. Bu hata Şerif Paşa'nın belki tecrübesizliğinden kaynaklanmıştı. Yaşlı başlı bir elçi olsaydı bu hatayı işlemezdi sanırım. Gerçekten çok göze batacak nitelikteki bu hata yüzünden Şerif Paşa'nın Stockholm'deki görevinden alındığı ve Madrid elçiliğine nakledildiği yolunda söylentiler, haberler çıkmıştır. Hatta bir kaynakta Mehmet Şerif Paşa 1906 yılında Madrid elçimiz olarak da gösterilmiş fakat hangi tarihte orada işe başladığı, ne zaman oradan ayrıldığı belirtilmemiştir. Hamit Aral, Dışişleri Bakanlığı 1967 yıllığı Ankara 1968 sayfa 879. Yakından tanıdığım rahmetli Hamit Aral, Dışişleri Bakanlığı arşivinde çalışan yaşlı ve gayretli bir memurdu. Bu kitabını arşiv kaynaklarına dayanarak hazırlamıştı. Hazırlarken ben de bir iki konuda kendisine tamamlayıcı bilgi sunmuştum ve bu bilgiler de kitapta kullanılmıştı. Hamit Aral belki Şerif Paşa'nın 1906 yılında Stockholm'dan Madrid'e nakledildiği yolunda bir kayda rastlamış ve bunu kitabına geçirmiş fakat bu konudaki araştırmasını derinleştirememiştir diye tahmin ediyorum. Şerif Paşa'nın Madrid elçiliği başka kaynaklarca doğrulanmıyor. Selim Kuneral, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali 1839-1922 ISIS İstanbul 1999 sayfa 123'te Şerif Paşa Mart 1898-Temmuz 1908 tarihleri arasında Stockholm elçisi olarak gösterilmektedir. Rohat Alakom, Şerif Paşa Avesta, İstanbul 2. Baskı, 1998. Bu kitapta ise çelişkiler vardır. Kitabın bir yerinde Şerif Paşa'nın Madrid'e tayin edilmiş olduğu yazılıyor, sayfa 35. Bir başka yerinde ise Paşa'nın 1908 yılına kadar Stockholm'de kaldığı ve 5 Ağustos 1908'de törenle İsveç Kralı'na veda edip oradan ayrıldığı belirtiliyor, sayfa 37. Bu konuda resmi bir kayda rastlamadım. Şerif Paşa'nın bir ara Madrid elçiliğine atanması düşünülmüş. Hatta bu atamayla ilgili kararnamesi de çıkmış. Fakat sonradan bu düşüncenin ya da kararın uygulamaya konulmamış olabileceği akla gelmektedir. Şerif Paşa'nın Stockholm'deki elçilik görevinin sona ermesinde onun başkatibi Muhtar Bey eleştirilmiştir. İddiaya göre Ahmet Rıza Bey'in elçilik konutunda misafir edilmesine başkatip İstanbul'a jurnal etmiş. O yüzden elçi görevinden alınmış imiş. Meşrutiyet döneminde Paris'te Şerif Paşa'nın Meşrutiyet gazetesinde çalışmış olan eski muhaliflerden Ahmet Bedevi Kur'an şunları yazıyor. Bir ara Ahmet Rıza Bey nakdi muavenet talebi için Stockholm'a gitmiş ve sefir Şerif Paşa'ya misafir olmuştu. O sırada sefaret katibi bulunan Muhtar Bey bu keyfiyeti gizlice Yıldız Sarayı'na bildirmiştir. Bunun üzerine sefire, madem ki Ahmet Rıza Bey sefarethanededir, hemen kendisini tevkif ediniz diye bir emir verilmiş ise de Şerif Paşa'nın bu tebliğe ehemmiyet atfetmediği ve gayri tabiyi telakki eylediği ve böyle bir teşebbüse girişmediği anlaşılınca kendisi Stockholm sefaretinden azledilmiştir. Kur'an'ın Bu savında tutarsızlıklar ve yanlışlıklar var. Başkatip jurnal etmiş olsun olmasın Ahmet Rıza Bey'in elçilikte misafir edildiğini Yıldız Sarayı mutlaka haber alırdı. Bir elçimize istenmeyen filan kişiyi tutukla diye talimat verilemez. Elçinin elinin altında bir tutuklama gücü yoktur, jandarma yoktur. Olsaydı bile böyle bir eylem yerel yasalara ters düşer. İsveç ile Türkiye arasında sorun yaratırdı. Sonra azledildi denen elçimiz 1898'den 1908'e kadar 10 yıl Stockholm elçiliği görevinde kalmıştı. Ömür boyu kalacak değildi. Elbet bir gün görevi sona erecekti. Ne demiş atalarımız? Mahkeme kadıya mülk değildir. 1908 yılında İstanbul'da iktidarın değişmiş olduğunu ve dolayısıyla elçiliklerde de değişikliklerin doğal olduğunu unutmamak gerekir. Şerif Paşa hayranı bir başka araştırmacı ise elçiyi jurnal etmiştir diye başkatip Muhtar Bey'e pek kızmış. Onu batırmak istiyor görünmektedir. Zahmete girip bu konuda araştırma da yapmış. Şerif Paşa Stockholm'den ayrılıp Paris'e yerleştikten sonra Muhtar Bey'in tüm rezaletlerini Meşrutiyet gazetesinde yayımlar demektedir. Araştırmacı şunları yazmaktadır. Stockholm'de birinci sekreter başkatip olarak çalışan Muhtar Bey, Şerif Paşa'nın İttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan ilişkilerini saraya bildirir. Şerif Paşa da Stockholm'den ayrılıp Paris'e yerleştikten sonra Muhtar Bey'in tüm rezaletlerini Meşrutiyet gazetesinde yayımlar. Neymiş rezaletler? Biri şuymuş. Başkatip gümrüksüz içki ve sigara getirtmiş imiş. Bir diplomat için hatta başkatipten daha küçük düzeyde olan ikinci ve üçüncü katipler için dahi gümrüksüz içki, sigara, araba, ev eşyası ithal etmek gibi ayrıcalıklar zaten bir haktır. Bunun usulsüzlükle bir ilgisi yoktur. Başka? Başkatip İsveçli kızlarla iyi vakit geçirmiş, bir harem kurmuş imiş. Bu da ciddiyetten uzak, yakışıksız bir laftır. Rohat Alakom, Şerif Paşa, sayfa 36-37. 20. yüzyıl başlarında Şerif Paşa'nın yanında Stockholm'de başkatip olarak görev yapmış olan Muhtar Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçkin diplomatlarından Ahmet Muhtar Mollaoğlu'dur. 1807-1934. Atina Elçisi 1911-1914. Moskova Büyükelçisi 1922-1924, Washington Büyükelçisi 1927-1934 olarak görev yapmıştır. Atatürk onu Amerikan Başkanı Mr. Coolidge'e Esbak Hariciye Vekili ve İstanbul Mebusu Sabık Muhtar Bey diye tanıtmıştı. Muhtar Bey Mayıs 1934'te Washington'dan dönünce Kastamonu mebusu seçildi ve 3 ay sonra 3 Temmuz 1934 günü Ankara'da hayata gözlerini kapadı. Ölümü üzerine Amerikan basını onu saygıyla andı. Boston Evening Transcript gazetesi onun hakkında büyük bir diplomat başlıklı bir yazı yayımladı. Bilal Şimşir, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulması ve Ahmet Muhtar Bey'in Washington Büyükelçiliği 1927-1934, Belleten, Cilt 16, sayı 162, Nisan 1977'den ayrı basım, sayfa 277-366, Bilal Şimşir, Bizim Diplomatlar, Bilgi Yayın Evi Ankara, 1996, sayfa 103-126, Bilal Şimşir, Atatürk Dönemi İncelemeler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2006, sayfa 177-178. Şerif Paşa konusuna ileride yine döneceğiz. Meşrutiyet, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, 1908-1909. Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine ülkemizde kısa zamanda irili ufaklı pek çok dernek, parti, ya da bugünkü adlarıyla sivil toplum kuruluşu ortaya çıktı. Bir gecede topraktan fışkırıveren mantar gibi birdenbire çok sayıda siyasi parti, cemiyet, kulüp kuruldu. Hocalarla papazların birbirlerine sarılıp öpüştükleri o coşkulu romantik hürriyet ortamında ilk defa Kürt adı taşıyan irili ufaklı bazı derneklerin de sahneye çıktığı görüldü. 1908'de Osmanlı Kürt İttihat ve Terakki Cemiyeti, aynı yıl Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Kürt Neşri Marif Cemiyeti ve 1912'de Kürt Hevi Talebe Cemiyeti kuruldu. Tuna'ya Türkiye'de siyasi partiler. Bu cemiyetler arasında kendinden en çok söz ettirmiş olan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'dir. Bunun üzerinde biraz duralım. Teavün kelimesi yardımlaşma, birbirine yardım etme anlamına gelir. Terakki malum, cemiyetin adı Kürt Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği olarak sadeleştirilebilir. 3 Kürt ailesi. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti 2 Ekim 1908 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunda en tanınmış 3 Kürt ailesinin 3'ü de rol almıştır. Şemdinan ailesinden Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seyyid Abdülkadir, Bedirhan ailesinden Bedirhan Paşa'nın oğlu Mehmet Emin Ali Bedirhan, Baban ailesinden veya aşiretinden Babanzade Ahmet Naim Bey derneğin kurucuları arasındadır. Dernek kurulduktan sonra kurucular arasında ayrılık çıkmış, bölünme olmuştur. Bu üç Kürt ailesinden yani Şeyh Ubeydullah, Bedirhan ve Baban ailelerinden bazı kollarından tanınmış Kürtçüler çıkmış ve bunlar Tanzimat döneminden beri Türkiye'yi uğraştırmışlardır. Tuna'ya bu konuda şöyle diyor: Kürtlerin siyasal gelişmelerinde eylemcilik belirli hanedanların, ailelerin girişimlerine bağlı kalmıştır. Örneğin Baban ve Bedirhan aileleri hemen her ayaklanmanın başındadırlar. Kürt hareketleri yönetici grupların çeşitli devletler ve hükümetlerle kurdukları ilişkilere bağlı kalarak gelişmişlerdir. Bu Kürtçülerden birkaçını biraz tanıyalım. Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seyyid Abdülkadir 1851-1925. Abdullah Efendizade olarak da zikredilen Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seyyid Abdülkadir 1851 yılında Hakkari'nin Şemdinan kazasında doğdu. Nakşibendi geleneklerine göre yetiştirildi. 1879 Şeyh Ubeydullah ayaklanmasında silahlı isyancıların komutanıydı. Türk askerine karşı silah kullandı. 1881 yılında babasıyla birlikte Hicaz'a sürüldü. 1890 başlarında İstanbul'a döndü. 1895'te gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti listesine girdi. 2. Abdülhamit'e karşı bir suikast girişimine adı karıştığı için 1896 yılında yeniden, ancak bu defa Mekke'ye sürüldü. Seyyid Abdülkadir meşrutiyetin ilanı üzerine Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu cemiyetin ömür boyu başkanlığını üstlendi. Cemiyetin nizamnamesinin 7. ek maddesi şöyleydi: Cemiyetimiz merhum Şeyh Abdullah İbeydullah Efendizade Abdülkadir Efendi Hazretlerini Riyaset-i Ula'ya intihap etmiştir. Riyaset-i Ula Müşarinülih Abdülkadir Efendi Hazretlerinin zatıyla kaim ve kendisine münhasırdır. 1910 yılında Osmanlı Üst Meclisi olan Ayan Meclisi'ne atanan Seyyid Abdülkadir 1918'de Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 1925'te Şeyh Said ayaklanmasına karıştı. Aynı yıl İstiklal Mahkemesi'nce idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. Bedirhan Paşa'nın oğlu Emin Ali Bedirhan 1851-1926. Mehmet Emin olarak da bilinen Emin Ali Bedirhan, Tanzimat Fermanı'nın ardından 1846'da devlete karşı ayaklanmış olan Bedirhan Bey'in 21 erkek çocuğundan biridir. Ayaklanma sonucunda babasının ailesiyle birlikte sürüldüğü Girit Adası'nda doğdu. 1851. Hukuk öğrenimi gördü. Adana, Selanik, Ankara ve Konya'da savcı, yargı müfettişi ve yargıç olarak görev yaptı. 1906 yılında bir kardeşi ve bir kuzeniyle birlikte İstanbul Şehremini Rıdvan Paşa'nın öldürülmesi olayına karıştığı için azledilerek ailesiyle birlikte Isparta ve Akko'ya sürüldü. 1908 yılında İstanbul'a dönen Emin Ali Bedirhan, ilk Kürt örgütü olan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu dernekte bir süre Seyyid Abdülkadir ile birlikte çalıştı. Bağımsız bir Kürdistan kurmak ve bunun başına kral olmak emeli besliyordu. Bu yüzden özerklik yanlısı olan Seyyid Abdülkadir ile anlaşmazlığa düştü ve dernekten ayrılarak İttihat ve Terakki karşıtı Ahrar Fırkası'na girdi. Daha sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katıldı. Emin Ali Bedirhan, mütareke döneminde Kürtçülerin önde gelen bir ismi olarak Kürt Teali Cemiyeti'nin de kurucular arasında yer aldı ve orada tekrar Seyyid Abdülkadir ile buluştu. Emin Ali Bedirhan'ın oğulları Celadet, Süreyya ve Kamuran Bedirhan da Kürtçülük bakımından babalarının izinde yürümüşlerdir. Emin Ali Bedirhan ve 3 oğlu 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz hizmetinde idiler. Süreyya Bedirhan, Kahire'deki İngiliz istihbarat örgütünde maaşlı olarak çalışmıştır. O yıllarda Kahire'de bulunan Doktor Rıza Nur, Mısır'daki Türklerden Miralay Sadık, Gümülcineli İsmail gibi 20-30 kişinin İngilizler hesabına istihbarat işlerinde çalıştıklarını, bunlar arasında Süreyya Bedirhan'ın da bulunduğunu belirtir. Bu esnada Kahire'de Bedirhan zadelerden ve İzmir'den gelen Süreyya adında biri Kürdistan adında Kürt istiklali ve Türkiye'nin inkirazı için Türkçe ve Kürtçe bir gazete çıkardı. Bu gazeteyi İngiliz parasıyla çıkarırdı. Bu Kürdistan gazetesini toplayıp Türkiye'ye getirdim. Sinop'taki kütüphanemdedir. Mütalası mahiyetini anlatır. Bu adam Süreyya Bedirhan ayrıca casusluk maaşı da alırdı. Miralay Sadık ve Samiler ile birlikte çalışırdı. Parası olan adamlara para vermesine, aksi takdirde İngilizlere jurnal edeceğini söyler, para alır, alamazsa hapse sokturur, sonra çıkarmak için para alırdı. Doktor Rıza Nur, Türk Tarihi, Cilt 11, İstanbul Matbaa-i Amire, 1926, sayfa 109-110, Ali 1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah Yayınları İstanbul, 1990, sayfa 219. Bu Kürtçülere ileride yeniden dönülecektir. Kürt Teavüm ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları arasında başka isimler de vardı. Doktor Şükrü Mehmet Sekban, İsmail Paşazade, Müşir Ahmet Paşa gibi. Cemiyet kurulduktan kısa zaman sonra Diyarbakır, Bitlis ve Musul'da şubeler açmıştır. Basın ve Alfabe. Kürt Teavüm ve Terakki Cemiyeti kurulduktan az sonra kendi adını taşıyan bir yayın organı çıkarmaya başlamıştır. Seyyid Abdülkadir de ayrıca Hetavi Kürt, Kürt Güneşi adlı bir gazete yayımlamaya koyulmuştur. Bedirhan ailesi tarafından Avrupa'da yayımlanmış olan Kürdistan adlı gazetede İstanbul'a taşınmış ve Ubeydullah ailesi ile Bedirhan ailesi arasındaki rekabet gazete çıkarma konusunda da kendisini göstermiştir. Kürt Hevi Cemiyeti de 1913 yılında İstanbul'da Kürtçe Türkçe Roja Kürt, Kürt Günü adlı aylık bir dergi çıkarmaya başlamıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilk yıllarında İstanbul'da temeli atılan Kürtçe Türkçe yayın organlarında Kürtlerin çeşitli sorunları dile getirilmeye çalışılmış ve bu arada bir Kürt alfabesi konusu da tartışılmaya başlanmıştır. Abdurrahman Bedirhan 1913'te Roja Kürt'ün 4. sayısında Kürt alfabesinin geliştirilmesi konusunu ele almıştı. Roja Kürt alfabe konusunda iddiatçılardan ve Arnavutlardan esinlenmiş olabilir. Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuş olan ünlü sözlük yazarı Şemseddin Sami Fraşeri, kardeşi Abdülbey ile birlikte vaktiyle 36 harfli bir Arnavut alfabesi hazırlamıştı. Latin alfabesine dayanan bu alfabe, kuzey bölgesi Müslüman Arnavutları yani Toskalar tarafından tepkiyle karşılanmış ve buna Gega alfabesi diye kulp takılmıştı. Şemseddin Sami Bey de Gega Arnavutlarındandı. Tepkilere rağmen bu alfabe Arnavut gençleri arasında daha 1880'lerde yayılmıştı. Ama ikinci Meşrutiyet döneminde Arnavutlar arasında alfabe konusu hala güncelliğini koruyordu. Bu dönemde Türkiye'de Arap alfabesinin Türkçe için yetersiz kaldığı tartışılıyordu. Geniş bilgi için bakınız Bilal Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992. Bedirhanoğlu Abdurrahman Bey de bu gelişmelere bakarak Kürt alfabesi konusunu ortaya atmıştır denebilir. 22. ayrımın sonu, sayfa 255.